Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bazen Kabe-i Muazzama'nın arkasına ilişiverirdi. Örtülerin oraya gizlenirdi, kimse görmesin diye. Ve dinlerdi, kulak kesilirdi söylenen ayetlere. Allah Resulü'nün mübarek dilinden dökülen ayetleri büyük bir dikkat ve rikkatle dinlerdi. Ağlardı ayetleri dinlerken. Tereddütler içindeydi. Putperestliğe devam edip etmeme, Allah Resulü'ne tabi olup olmama noktasında iç aleminde fırtınalar yaşıyordu. Tabi olacak mıydı? Dinleyecek miydi, yoksa bildiği yolda devam edecekti? Kureyş'in delikanlısı büyük bir makama gelecekti, farkında değildi. Onu muhteşem bir gelecek bekliyordu, bilmiyordu. Kim bilebilir ki kaderini, kim bilebilir ki bir saniye sonrası? Kim bildiğini iddia ediyorsa yalan söylüyor. Ve bir gün düşünürken dostlarıyla beraber Kabe-i Muazzama'nın orada, dediler ki sen kıymetli bir insansın, Kureyş'in en büyüklerinden birisisin. Kabe'yi korumak Muhammed'in dininden, Kabe'yi korumak Lat ve Uzza'ları, Menat ve Hubel'leri korumak senin de görevin, dediler. Peki ne yapmamı istiyorsun, diyordu. Ne yapmamı istiyorsunuz? Dediler ki Muhammed'i öldürmen gerek. Demek öldürmem gerek. Evet, diyorlardı. Bu atalarının sana verdiği bir görevdir. Senin görevin bu. Onu ortadan kaldıracağız. Hay hay, diyordu. Kılıcını kuşanıyordu. Lakin içinde sorular vardı. İçinde tereddütler vardı. Öldürsem mi? Yok etsem mi? Ama ne güzel ayetler okuyordu. Ayetler büyülüyordu onu aslında. Müthiş bir cazibesi vardı ayetler. O edebiyatı da iyi bilirdi. Etkileniyordu ayetlerden. Lakin etrafındakiler diyorlardı ki Muhammed'i sen kaldırırsın. Salat ve selam ona olsun. Ve nihayet bir gün kılıcını kuşanıverdi. Bugün, diyordu, Mekke kan görecek. Bugün, diyordu, putlar sevinecek. Muhammed'i putlara emanet edeceğim. Onu öldüreceğim, diyordu. Öyle arzu ediyordu. Ve Resuller Resulü'nü ararken, Allah Resulü'nün nerede olduğunu bulmaya gayret ederken, hışımla yürüdüğünden Mekke'nin toprakları sarsılıyordu sanki. Sahabeden biri onu görecekti. Gizli bir sahabi. Nereye Hattab'ın oğlu, diyordu. Nereye bu hışımla? Kumları yararcasına yürüyorsun. Ne bu dehşet? Nedir bu yüzündeki bu hal? Ne oluyor sana? Nerede o Muhammed, diyordu. Nerede atalarının dinini inkar eden, putları inkar eden kişi ve etrafındakiler nerede, diyordu. Aslında Safa tepesindeki Erkam'ın evindeydi Resulullah. Erkam'ın evi öyle bir mekandaydı ki, çıkmaz sokak gibi. Sahabe-i kiram, bugünkü modern tabirle hücre faaliyetini orada yapıyordu. Cemaati orada toparlıyor, orada onlarla görüşüyordu. Kimsenin haberi yoktu, kimse farkında değildi. O sahabi onu durdurmak isteyecek, diyecekti ki Muhammed'le uğraşacağına, peygamberle uğraşacağına git. Muhammed'in dinine tabi olan bacın Fatıma'yla uğraş. Onda ne istiyorsun? Fatıma'yla uğraş. Neden bunu söylüyorsun, diye haykırdı. Ama o da Muhammed'in dinine tabi oldu. Muhammed'ten hesap soracağına önce kendi ailenden başla diyordu. Demek ki Fatıma da saptı öyle mi? Bacım Fatıma da demek ona tabi oldu. Evet diyorlardı. Bu sefer yönünü, yolunu değiştiriyordu. Fatıma'nın evine hışımla geliyordu. Kapıdan ayetlerin sesi geliyordu. Said bin Zeyd, eniştesi Hazreti Said, yanlarında Habbab bin Eret, Kur'an öğretmenleriyle beraber Kur'an öğreniyorlardı. Öylesine yığıldı ki kapıya, kapıyı kökünden sökecekti. Habbab gizli bir kuytu köşeye sıkıştırılıyor, Said bin Zeyd kenara siniyordu. Doğrusu Ömer sinirlendiğinde hiç kimse karşısında duramıyordu. Öylesine bir yapısı vardı. O yapı sonra İslam'ın lehine, İslam'ın bir kılıcı olarak ortaya çıkacaktı. Kapıyı kırarcasına içeri girdi, Fatıma karşısına dikiliyordu. Ne istiyorsun Ömer? Diyordu ki demin ne okudunuz? Bir şey okumadık. Hayır diyordu. Siz de Muhammed'e inen şeyi okuyorsunuz. Ben Muhammed'i öldürmeye giderken kendi ailem ona inanıyor. Olacak şey mi? Ben bunu putlara nasıl anlatırım? Bunu Mekke'nin eşrafına nasıl anlatırım? Hattab'ın oğlunun ailesi Muhammed'e inanacak. Olacak şey mi? Çabuk bana gösterin okuduğunuzu. Fatıma direniyordu. Nihayet elinin tersiyle bacısına öyle bir tokat indirdi ki bacısı duvara kadar fırladı. O anda Said bin Zeyd karşısına dikildi. Ne istiyorsun Ömer dedi. Allah'tan kork. Ne istiyorsun? Bacına nasıl döversin? Nasıl elin kalkar? Allah'tan korkmuyor musun? Aynı hareketi Said bin Zeyd'e yapacaktı. Gözü çakmak çakmaktı. Sonraları edebiyatçılar tanımlarken çölü yakan gözleri diyeceklerdi Ömer için. Bana gösterin diyordu, neyi okuyorsunuz? Nihayet Fatıma Ömer'in karşısına dikilecek. Diyecektir ki Ömer sen necissin. Sen pissin. Bütün müşrikler necistirler. Vallahi Kur'an sayfasını sana vermeyeceğim. Dokunamazsın. Sen temizlenmedikçe dokunmayacaksın ona. Hayret ediyordu. Ne bu cesaret? Şu sakin Fatıma'ya bak. Şu mütevazi Fatıma'ya bak. Aslan kesilmiş. Koca Ömer'in önünde, erkeklerin mekan mekan kaçtığı Ömer'in önünde kendine gel diyordu. Sen ne dediğini zannediyorsun? Sen pissin diyordu. Ömer'e bunu demek çok zor. Sen pissin, necissin. Kur'an'a dokunamazsın. Kur'an'a temiz olanlar dokunur. Bakıyordu. O halde bana okuyun diyordu. Ne söylüyor? Vallahi bir şey yapmayacağım. Fatıma Kur'an sayfalarını güven içine aldıktan sonra Taha suresinin ayetlerini okuyacaktı. Ömer dinliyordu. Tıpkı Kabe etrafında perdenin gerisinden dinlediği gibi dinliyordu. Susuyordu. O hali kayboluyordu. Gözleri buğulanıyordu yeniden. Başını sallıyordu. Belli ki kalbine bir rikad gelmişti. İncelik, zarafet gelmişti. Bana Muhammed'in yerini gösterir misiniz diyordu. Zarar vereceksen göstermeyiz. Yemin ediyordu. Vallahi zarar vermeyeceğim. Yeter ki bana onun yolunu gösterin. Onun yerini gösterin. Onunla görüşmek istiyorum. Ve sonra Fatıma, Hazreti Ömer, o gün Hazreti Ömer olmayan Ömer, yanında eniştesi Said ve Habbab, Erkam'ın evine doğru gidiyorlar. Resulullah'ın etrafındakiler, ya Resulallah diyorlar, Ömer geliyor ama hayırla gelmiyor herhalde. İlk gören Hazreti Bilal olacaktı. Ya Resulallah saklansanız Ömer'in, hiddetinden Ömer'den çekinirim diyordu. Ömer'in ne yapacağı belli olmaz. Hazreti Hamza hakeza. Ve sonra diyecekti ki Hamza bırakın gelsin. Eğer hayır niyetiyle gelmişse hayır bulacaktır. Yok şerle gelmişse Ömer'e biz hesabını sorarız diyordu. Sahabi ellerini kılıçlarına atarken Allah Resulü bırakın içeri girsin. Ve biraz sonra Hazreti Ömer elinde kılıcıyla Erkam'ın evine girdi. Genç sahabinin evine. Bütün sahabi kenara çekilecekti. Allah Resulü Ömer'in önündedir. Ömer sonra diyecekti. Hala içimde tereddüt vardı. Resulullah'ı gördüğüm anda kılıcı indirip indirmeme konusunda içimde tereddüdüm vardı. Fakat Resulullah'la göz göze geldiğimde çok şeyin değişini gördüm. Allah Resulü ayağa kalktı. Gel bakayım Hattab'ın oğlu, gel bakayım dedi. Ömer'le yüz yüze gelince mübarek gözlerini Ömer'in ta göz bebeklerinin içine koydu. Göz bebeklerinin içine okuyordu sanki. Ellerini aldı ve Ömer'in omuzuna koydu. Ömer'i sarsıyordu Allah Resulü. Yetmedi mi hala dedi. Hattab'ın oğlu yetmedi mi hala? Ne bekliyorsun? Ebu Leheb hakkında inen ayetin bir benzeri Ömer iman etmeyecek şeklinde bir ayetin senin hakkında gelmesini mi bekliyorsun? Hattab'ın oğlu neyi bekliyorsun hala? Ömer diyor ki vallahi o anda erkeklik namına hiçbir şeyim kalmadı. O bütün cesaretim yığıldı. Bütün kuvvetim ve kudretim düştü. Elimdeki kılıç yere düştü. Dedim ki ya Resulallah Ömer iman etmeye geldi. O zaman söyle bakayım diyordu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah de bakayım diyordu. Ömer kelime-i şehadet getiriyordu. Sahabe Erkam'ın evinde tekbir getiriyorlardı. Mekke sarsılacaktı. Ve dünya sarsılacaktı Ömer'le sonra. Ömer'in İslam'a girmesi bir izzetti. Yaygın kanaata göre 40. Müslümandı. Müslümanlar kapıları açacaklardı. Selam Ömer'e. Ve ikinci örnek Hazreti İkrim'e. Nasıl iman ettiler? Nasıl boyun eğdiler? Allah Resulü'nün en azılı düşmanı Ebu Cehil'in oğlu. Ebu Cehil'den Ebu Cehil'in sülalesinden mümin olunur mu? Ebu Cehil ailesinden sahabi olunur mu? Bu sorunun cevabı İkrime'nin hayatında gizlidir. Doğrusu Müslümanlara büyük darbeler, büyük sıkıntılar verecekti İkrime. Öylesine ki Allah Resulü Mekke'nin fethinde eğer silahla müdahale ederse öldürülme müsaadesi verilen 2-3 kişiden biriydi. Mekke'de kan dökülmesini istiyordu Resulullah. Ama falancalar müdahale ederlerse misliyle müdahale edilecek deniyordu. Onlardan birisi doğrusu Hazreti İkrime'ydi. Ve Resulullah Mekke'ye girdiğinde kaçanlardan biri de İkrime'dir. Gemiye biner, uzaklara gider. Yolda korkunç bir fırtınaya yakalanır. İçinden şöyle geçirir. Allah'ım der. Eğer bu fırtınadan ölmeden sahile ulaşırsam kendisinden kaçtığım Muhammed'e gideceğim. Onunla görüşeceğim. Belki bu fırtına benim için bir dönüş olacak. Ve gerçekten dönüş olacaktı. Fırtına dinecekti. Lakin İkrime'nin içindeki fırtına hiç dinmeyecekti. Müslüman olan hanımına Ümmü Hakim'e haber gönderecek, diyecekti ki ben Müslüman olmak istiyorum. Lakin Muhammed'e nasıl anlatacaksın bunu? Beni kabul eder mi? Ebu Cehil'in oğlunu kabul eder mi? Bedir'de ve diğer mekanlarda Uhud'da Müslümanlara eziyet eden adamı kabul edecek mi? Adamın oğlunu kabul edecek mi? Çünkü İkrime meşhur bir komutan, Halid kadar büyük bir komutandı. ve Resulullah haber gelecekti. O muhakim peçeli yüzüyle Resulullah'ın huzuruna gelecek, diyecekti ya Resulallah, ben Ebu Cehil'in geliniyim. Ben Müslüman oldum, iman ettim, inkiyat ettim, boyun eğdim. Kocam İkrime sizden müsaade istiyor. Müslüman olmak istiyor. Müsaade edecek misiniz? Bir başka rivayete göre hanımıyla beraber yüzüne atkı saracak, gözleri açıkta huzuru peygambere gelecekti. Biz birinci görüşü esas alıp söylüyoruz. Allah Resulü diyecektir ki, İkrime tövbe ederse, Müslüman olursa ne âlâ, kapımız herkese açıktır. İslam yecubbu mâ kable. El-İslamu yecubbu mâ kable. İslam kendinden önce işlenmiş olan günahları affettirir. İkrime gelsin. Ne büyüklük, ne muhteşem bir kudret. Düşmanlıkları unutuyordu. Hem de Ebu Cehil gibi bir düşmanlığı ve hem de İkrime gibi darbe vuran bir düşmanı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona olsun ne kadar büyükmüş meğer. Biraz sonra yüzü peçeli Ümmü Hakim yanında beyi İkrime ile gelecekti. Resulullah'ın tevazuuna bakın ki ayağa kalktı. Ebu Cehil'in oğlunun önünde ayağa kalkıyordu. Merhaben bil muhacirur rakib diyordu. Selam olsun atlı muhacire, gel bakayım diyordu. İkrime şaşırıyordu. O belki boyun eğdirecek, kendi makamında tövbe ettirecek, hesap soracak bir mevki, bir makam, bir otorite bekliyordu. Tebessüm eden bir peygamber gördü. Gel bakayım atlı muhacir, gel bakayım. İkrime ile kucaklaşacaktı. İkrime'nin kalbi büsbütün fethediliyordu. Fırtına diniyordu. Diyordu ya Resulallah, işlediklerimden pişmanım. Keşke kılıcım senin yanında olsaydı en baştan beri. Ben Ebu Cehil'in oğlu İkrime'yim ya Resulallah. Biliyorum İkrime diyordu. Kelime-i şehadet getir ve kurtar kendini. İkrime'nin gözleri buğulanıyordu. Belli ki kendi kendine demişti ki, keşke babam da kurtulsaydı. Keşke babam da şirkinde inat etmeseydi. Keşke Resulullah'a boyun eğmeyi, Allah'a azze ve celle'ye iman etmeyi bilseydi keşke. Mümin olacaktı İkrime. Müslüman olacaktı. Ve iyi bir mümin, Kur'an okuyan, oruç tutan, teheccüdlere kalkan bir mümin oldu İkrime. Kur'an sayfalarını kalbine dayardı. Kelamu Rabbi, kelamu Rabbi. Rabbimin sözü, Rabbimin sözü derdi. İkrime bir müddet sonra sahabi arasında sıyrılacak, Suffa'nın arasına girecek, İslam'a hizmet eden, gönül veren en büyük muhacirlerden, en büyük muallimlerden biri olacaktı. Ve bir gün İkrime'nin bulunduğu bir ortamda heyecanlı bir Müslüman Ebu Cehil'e hakaret edecekti. Resulullah'ın yüzü birden gerildi. Hoşlanmıyordu böyle şeylerden. İnsanlarla hiç uğraşmadı hayatı boyunca. Müslümanların da insanlarla uğraşması sevmiyordu Allah Resulü. Baktık şöyle dedi. Ölülerle uğraşmayın, sağları üzersiniz. Sahabi anlıyordu. Ebu Cehil'le uğraşmayın, oğlu İkrime'yi üzersiniz diyordu. Sonra Ebu Cehil'in aleyhinde konuşmanın ne faydası vardı? İslam'a ne getirisi olacaktı? Allah Resulü gönül kazanın diyordu. Gönül yitirtmeyin. Ne muhteşem bir insan. Ve sonra Nebiler serveri vefat ettiler. Hicri 634'teyiz. Meşhur Bizans'a yapılan Ecnadeyn Muharebesi'nde İkrime en ön saftadır. Oğlu Amr'la beraber ve amcasıyla beraber. Komutan Halid bin Velid'tir. Savaş başlar. Ön sancaklardan birini İkrime taşıyordu. Öylesine gözü pekti ki, öylesine gözü karaydı ki, öylesine hamle yapıyordu ki bir ara Halid rahatsız oldu. Büyük komutan Halid bin Velid etrafında hayli yara almış, vücudunun değişik taraflarından kan sızan İkrime'ye birden seslendi. İkrime dedi. Lebbeyke ya Halid, buyurun Halid diyordu harbin ortasında. Kendine acı diyordu. Allah'tan kork. Sen kendini parçalatmak mı istiyorsun? Böyle cihad etmen emrolunmadı. Dikkatli hareketi, tedbirini al diyordu. İkrime gülümsüyordu. Üste üstüne giderken düşmanların Halid diyordu. Ben Resulullah'a karşı savaşırken, kılıcım Müslümanların aleyhindeyken kimse bana İkrime Allah'tan kork, kendine dikkat et demiyordu. Bugün mü kendime dikkat edeceğim? Bana yazıklar olsun ki şu vücut İslam'ın uğrunda doğranmasın. Bana yazıklar olsun ki burada şehit düşmesem şayet. Ve harbin sonunda İkrime yerdeydi. İki büklümdü. 70'e yakın yara almıştı. Bir eli oğlu Amr'ın elindeydi. Amr çoktan şehit düşmüştü. Oğlu Amr, İkrime yerden emekleyerek gelmiş. Şehit düşen oğlunun başına okşuyordu. Halid oraya geliverdi. İkrime son nefesini veriyordu. Halid İkrime'nin başını dizine koydu. Allah sana merhamet etsin İkrime dedi. Sen iyi bir müminsin. Halide baktı. Medine'ye vardığında dedi, Hattab'ın oğlu Ömer'e de ki, Allah Ebu Cehil'in oğlu İkrime'ye ve Ebu Cehil'in torunu Amr'a şehadet nasip etti. Ömer diyordu ki, Ebu Cehil'in ailesinden kimseye şehadet verilmeyecek. Ve sonra son nefesini veriyordu. Selam İkrime'ye. Selam şirkin karanlığından rahmete koşuşanlara. Ve hamd o yüce Rabbe ki Ebu Cehil gibi bir şirk otoritesinden İkrime gibi, Amr gibi müminleri nasip etti bu büyük millete, İslam ümmetine. Ve gökteki yıldızlar sayısınca salat ve selam olsun gönül doktoru, en büyük insan, en büyük tabip Muhammed Mustafa'ya. Sevgiliyle, Allah'ın Resulü'yle Erkam'ın evinde tanışmıştı. Gizliden gizliye, kimsenin görmediği bir gece vaktinde Erkam'ın evine gitti. Genç delikanlı, siması çok güzel delikanlı, hemen dikkatleri çekivermişti. Allah'ın Resulü dinledi. Birazcık, az bir şey, birkaç kelimecik. Sonra dedi ki, ey Allah'ın Resulü, bana Müslüman olmanın yolunu söyler misiniz? Nebiler serveri diyordu ki, Mus'ab, Allah'ın bir olduğunu, putlardan uzak olduğunu, benim onun kulu ve elçisi olduğumu kabul eder misin? Kabul ederim, iman ederim, itaat ederim, boyun eğerim ey Allah'ın Resulü diyordu. Seviniyordu. Tebessüm buyuruyordu. Rahmet Nebisi birini daha kurtarmıştı. Birine daha hidayet yolu açılmıştı. Biri daha rahmetin yoluna girivermişti. O biri çok büyük biri olacaktı. Tarih sicilliğinde onu hiç ama hiç unutmayacaktı. Mus'ab. Kur'an'la meşgul oldu. Kur'an'la uğraştı sonraki yıllarda. Allah Resulü'nün yanında bir gölge gibi, onu takip eden bir gölge gibi, mescidinde bir gölge gibi, evinin önünde bir gölge gibi, onu koruyan, kendini feda etmeye çalışan bir fedai gibi, hep oradaydı. Genç delikanlı Us'ab sonra keşfedildi. Mekke'nin insaf bilmez zalimleri, izan bilmez, şuur bilmez insanları Us'ab'a çile çektirmeye başladılar. Diyorlardı ki bu kadar put dururken Kabe'de Muhammed'e tabi oluyorsun. Muhammed'in Rabbine tabi oluyorsun. Hayat hakkı size yoktur. Konuşma hakkı yoktur, hareket edebilme hakkı yoktur. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Ağır bedel ödüyorlardı. Şairin dediği gibi, sabarna hatta melle min sabrina sabru, kulna gaden ev ba'de gadin seyencelil emru. Öylesine sabrettik ki, sabrımızdan sabır sabırsızlanıyordu. Dedik, yarın veya yarından sonra nasıl hak çıkar, galip gelir. Hak hep galipti zaten. Kıyamete kadar hak hep galip gelecekti. Onu hapsettiler. Derin yaralar astılar sırtında, göğsünde Mus'ab'ın. Muhammed'ten ayrılman gerek. Öyle diyorlardı ona. Sarardı yüzü Mus'ab'ın. Beni benze atıverdi. O görkemli halinden eser kalmadı Mus'ab'ın. Ne de güzel bir delikanlıydı. Mekke'de sokağa çıktığında pencerelere doluşanlar hep ona bakarlardı. Geçtiği sokaklarda Mus'ab kokusu duyulurdu. En güzel giysiler giyerdi. Uzaklardan terlikler getirtirdi. Tek başına, bugünün yaygın ifadesini kullanayım, bir moda örneğiydi, önderiydi Mus'ab, öylesineydi. Sonra çile günleri, ıstırap günleri, ya iman ya zevk-ü sefa. O imanı tercih ediyordu. Mümin olarak yaşamayı, öyle kalmayı, bunun bedeli neyse kat kat ödemeyi, neyse bedeli hazırım ödemeye. Benim hesabım Allah'ladır. Benim hesabım Allah'ladır. Hesabımı Allah için yapıyorum. Gayrısı için değil. Sizin dünyanız size kalsın. Dünyanızda yaşamak sizi tercih etmekle yükümlüyse, şartı buysa size kalsın diyebilmek. Testileri kırıyordu gerektiği anda. Ne ıstırap verdiler Mus'ab'a. Ve bir gün bağlarından kurtuldu, ta Habeşistan'a gitti. Hicret edenlerle beraber hicret ediverdi Mus'ab. Habeşistan yıllarından sonra orada yumuşak, gönlü rahmet dolu bir Necaşi bulmuşlardı. Sonradan Müslüman olan, kavminin zulmünden kurtulduğu için imanını haykıramayan Hazreti Necaşi. Ve sonra yeniden Mekke. Allah'ın Resulü Mus'ab'a diyordu ki sen Medine'ye git. Medine'de insanlara İslam'ı anlat. Medine'ye gelmeden önce Mus'ab Medine'yi hazırlıyordu. Yanında yakın dostu Es'ad bin Zurare vardı. Beraberce kapı kapı dolaşıyorlardı. Mekan mekan dolaşıyorlardı. Kimi kazanabiliriz? Kimi İslam'a getirebiliriz? Bir gün Medine'de bir kenarda oturup nasıl davet edeceklerini konuşurlarken Medine'nin ileri gelenlerinden Usayd bin Hudeyr henüz orada. Dediler ki Usayd, şu iki delikanlı Medine'yi dininden vazgeçirmeye gelmiş. Sen onlara haddini bildirir misin? Usayd birdenbire sinirleniverdi. elindeki kılıcını aldı, kınından çıkardı, Mus'ab'a doğru geldi. Mus'ab oturuyordu. Yanındaki Esad bin Zürare dedi ki, Mus'ab dikkat et şu gelen adama. Kavminin ileri gelenidir. Korku bilmez, telaş bilmez. Çok cesur bir insandır. Gelişi hayra benzemiyor. Genç delikanlı Mus'ab, Hazreti Peygamber'in sefiri diyeceğimiz, büyük elçisi diyeceğimiz Mus'ab Medine'ye doğrusu hiç çalışamıyordu. Sen onu bana bırak diyordu. Hüseyin elinde kılıç geldi. Hemen Medine'yi terk edin dedi. Sizin atalarımızın dinini bozmanıza, insanlarımızı saptırmanıza müsaade etmeyeceğim. Terk edin burayı. Mus'ab sakin bir şekilde ayağa kalkıverdi. Dostum dedi, kılıcın elinde belli ki tanınan, sevilen bir insansın. İstediğini yine yap. Senden bir ricam var. Bir misafir ricası. Söyle bakayım ne istiyorsun dedi. Birkaç kelimecik. Beni dinler misin? Ne olur. Hoşuna gitmezse yine bizi çıkar. Hoşuna gitmezse kılıcını yine indirirsin. Kılıç sende. Güç sende. Birkaç kelimecik. Dinler misin beni? Sen aklı başında bir adamsın. Hemen etkilenecek değilsin ya. Yanlış şeyler konuştuğumda beni kovarsın buradan. Ama insaf et. Dinlemeden vuracaksın. Olacak şey mi? Dinlemeden kovacaksın. Yakışır mı sana? Hele bir dinle beni. Bak ne anlatıyorum. Düşündü durdu Hüseyin. Ölçtü biçti. Kılıcı yere sapladı. Konuş bakayım dedi. Mus'ab Bismillah diyordu. Kur'an'dan ayetler okuyordu. İslam'ın getirdiklerini, İslam'ın silindir gibi ezdiği zulümleri anlatıyordu. Hüseyin dinliyordu. Bir müddet birden böyle dinledi durdu. Senin dinin bu mu delikanlı dedi. Evet dedi. Sizin peygamberiniz bunları mı anlatıyor dedi. Hüseyin dedi ki, Mus'ab dedi ki evet benim peygamberim bunları anlatıyor. İç çekti Hüseyin. Vallahi dedi bunlar çok hoş şeyler. Akla aykırı olan bir şey yok ki burada. Bunlar ne istiyor sizden? Medineliler niye sizi çekemiyorlar o zaman? Mus'ab diyordu ki dinlemediler ki bizi hiç. Bizi dinlemek istemediler ki hiç. Hüseyin bin Hudeyr oturdu oraya. Hele biraz daha anlat bakayım. Anlatıyordu. Uzun uzun dinledi. Delikanlı dedi. Sizin dininize nasıl girilir? Mus'ab kelime işareti getiriyordu. Hüseyin tekrar ediyordu. Sonra kılıcını kınına sokuyordu. Medinelilere doğru yürürken ayağa kalkıyorlardı. Karşılarına dikiliyordu. Eliyle Mus'ab'ı gösteriyordu. Benim dinim bu delikanlının dini diyordu. Bundan böyle onlara karşı yapacağınız bir şey karşınıza beni bulursunuz. Ve sonra Sa'd bin Muaz, büyük sahabi, Medine'nin Ebu Bekir sayılan sahabi, o da kafileye katılacak. Medine birdenbire hareketlenecekti. Doğrusu Medine'de şok üzerine şok yaşanıyordu. İslam birdenbire rahmet ağını yayıyordu. Akabeleri hazırlıyordu Mus'ab. Sevgili Medine'ye gelmeden önce Medine'de büyük bir cemaat kurmuştu Mus'ab. Genç delikanlı, güzel simalı delikanlı, güzel saçlı delikanlı. güzel kokulu delikanlı, bir bahar gibi geliveren, Medine'ye bir rahmet gibi konan delikanlı. Sonra sevgili Medine'ye hicret ediyorlardı. İslam tarihindeki ilk cuma namazını Hazreti Peygamber'in Medine'ye gelmesinden önce Ranuna denilen köyde Mus'ab, Es'ad bin Zurare ile beraber kıldıracaktır. 40 kişilerdi. İslam tarihinde kılınan ilk cuma namazıdır o. Daha sevgililer sevgilisi hicret yolundayken, hicretten öncesinde. Medine'ye gelindi, yerleşildi Medine'ye. Uhud'a kadar olan yıllarda Mus'ab hizmetine devam etti. Ama sanki birazcık kabuğuna çekilir gibi. O gerekeni yapmıştı. O büyük insanlar nimetin dağıtıldığı zamanlarda ortada yoklardı doğrusu. Külfetin olduğu anlarda hep öndelerdi. Nimet olursa geridelerdi. Ve sonra Uhud geldi. Uhud günü delikanlının son durağı olacaktı. Hayatı temiz bitirmek, hayatı dolu dolu bitirmek, hesabı Allah için yapmak, Allah'tan gayrısından firkat etmek, Allah'tan gayrısından uzak durmak, ötesini istememek, çok öteleri istemek ama. Nasıl yaşamışlar? Nasıl bir cemaat olmuşlar? Sevgili nasıl yetiştirmiş onlar? Aynı Kur'an'ı okuyoruz. Ne kadar uzağız onlar. Onların rahmetinden ne kadar bir haberiz. Onların içini yıkayan şey, nedense içimizi yıkamıyor bir türlü. Yıkayamıyoruz. Suyu kaybettik. Zemzemi yitirdik sanki. Rahmeti kaybettik sanki. O gün sancak genç delikanlıdaydı. Uhud'da sancak Mus'ab'ın elindeydi. O bir gece öncesinde tıpkı Abdullah bin Cahş gibi bir dua etmişti. Duası şuydu: Allah'ım, yarın zor bir harp olacak. Bu harp bizim için önemlidir. Biz Medine'yi koruyoruz. Çünkü Uhud Medine'yi müdafaaydı. Peygamber şehrini, vahyin merkezini korurken Allah Resulüne bir şey olursa bu din yarıda kalabilir, vahiy kesilebilir diye korkuyordu. Allah'ım diyordu, harbin sonuna kadar bana güç ver. Harp bitinceye kadar senin sevgilini, dostunu koruyabileyim. Harp bittikten sonra, fahri kainat iyi olduktan sonra hayatın önemi yok benim için. Söz veriyordu kendine, vallahi diyordu. Şartlar ne olursa olsun, ben hayatta oldukça Allah Resulü'ne darbe indirtmeyeceğim. Ahitleşiyorlardı. Muanaka yapıyorlardı. Ve sonra Uhud başlıyordu. Bildiğiniz karışıklık. Resulullah'ın okçulara gösterdiği hedefi okçuların tutmaması. Sonunda büyük bir felakete yol açacak noktaya geliyordu. Allah'ın Resulü tam çembere alınıyordu. Şehitlerin en çok verildiği andır o an. Resulullah'ın çembere alındığını görenler Allah Resulü'nün etrafında bir halka oluşturacaklardı. O halkadakilerin çoğu şehit düşecektir. Onların başında Hazreti Mus'ab geliyordu. İbni Kami'a Hazreti Peygamber'in arkasından Resulullah'a bindiği atını mahmuzlayarak Resulullah'a doğru hızla yürüdü. Öyle bir geliyordu ki şımla. Allah Resulü'ne ulaşırsa yapacak çok şey yoktu doğrusu. Allah Resulü'ne çok yanaştı. Mus'ab'ın sağ elinde kılıcı vardı. Sol elinde sancak vardı. İbni Kamya, Allah Resulü mübarek sırtına doğru kılıcını hızla indirdi. Mus'ab bir anda gördü bunu. Kılıçla karşı koyacak zamanı yoktu Mus'ab'ın. Tek bir çaresi vardı. En yakın olan sağ kolunu uzatmak. O hiç tereddüt etmedi. Sağ kolunu uzattı. Kolu omuzlarından koptu Mus'ab'ın. Sağ kolu yere düştü. Sağ kolu şehit olmuştu. Allah Resulü bir an gördü. Mus'ab'ın vücudundan oluk gibi kanın döküldüğünü görmüştü. Allah Resulü İbni Kamya'ya baktı. Tek bir kelime söyledi. Yılına erişmeyesin. Yılına erişmeyesin. Yılına erişmeyecekti. Sonra Mus'ab'ın elinde bir sancak kalmıştı. O an diğer taraftan Allah Resulüne doğru hamle eden birisi kılıcı yine indiriyordu Fahri Kainat'a. Mus'ab'ın elindeki sancak ve sol kolu. Bu sefer sol kolunu uzatıyordu. Sol kolu da omuzdan kopuyordu. Mus'ab kolsuz kalmıştı. İki kolu da kopmuştu. O ara Allah Resulü de hafif bir darbe almıştı. Dişi kırılmıştı. Yanağı yarılmıştı. Halkalar batmıştı mübarek yanağına. Mus'ab Resulullah'a bakıyordu. O yarasını görmüyordu. Akan kanı görmüyordu. Doğrusu hissetmiyordu. Fahri kainatın mübarek simasında, mübarek yanağında beliren kan Mus'ab'ı ağlatıyordu. Bir an uzaklaştı. Allah Resulü Mus'ab'ı görüyordu. O an dahi, o hal dahi Fahri kainat dualarını esirgemiyordu. Allah'ım rahmet et onlara. Allah'ım mağfiret et bunlara diyordu. Bir ara Mus'ab gözden kayboldu. İki kolu kopmuş sahabi yere diz çöktü. Sancak tam yere düşecekken Hazreti Ali Resulullah'ın sancağını kavradı. Sonra kayboldu Mus'ab. Sahabi der ki son anda onu gördük. Yere diz çökmüştü. Sırtına saplanan birkaç mızrak Mus'ab yere düşecekti. Ama onun bakışları hala, nazarları hala Resulullah'ın üzerindeydi. Allah Resulü'ne bakıyordu. Allah Resulü'ne bir şey oldu mu diye. Hala gözü oradaydı. Hala gözü Resulullah'ın üzerindeydi. Sırtına değen mızrakların, kopan kolunun farkında değildi sanki. Gözleri Resulullah'taydı. Düştü mü Allah Resulü? Bir şey oldu mu Allah Resulü'ne? Hiç ayıramıyorlardı. Ne sevmişler amma. Ne sevmişler. Kim kimi böyle sevebilir? Kim kim için bu kadar fedakar olabilir? Bana yeryüzünde tek bir örneğini gösterebilir misiniz? Tek bir örneğini gösterebilir misiniz? Bütün kainatı tarayın. Baştan sona kadar. El-Hak. Sevilmesi gerekeni sevmişlerdi. Sonra harbin ilerleyen dakikalarında Allah Resulü garip bir şey gördü. Demin düşen Mus'ab baktı ki savaşıyor yanında. Ama bir şey olmamış ki. Kolu yerindeydi. Vücudunda hiç kan yoktu. Hayret etti Allah Resulü. Koluna dokundu. Mus'ab dedi. Demin sen düşmedin mi? Ben seni gördüm. Senin kolunu koparmışlardı. Mus'ab. Döndü tebessüm etti Allah Resulü. Ya Resulallah dedi. Ben Mus'ab değilim. Ben onun simasındaki bir meleğim dedi. Ona benzeyen bir melek. O söz vermişti. Harbin sonuna kadar senin yanında olma sözünü. Allah onu kırdırmak istemedi. Beni gönderdi. Harbin sonunda Fahri Kainat Uhud meydanını dolaşıyordu. Şehitleri tek tek dolaşıyordu. Amcasının yanı başında, Hamza'nın yanı başında bir dem duruverdi. Fahri Kainat bir an duruverdi. Hamza ile konuştu sanki. Sonra dolaşırken Musab'ı gördü. Durdu bir an. Baktı Musab'a. Musab'ın yüzü yerdeydi. Yüzü koyun yere uzanmıştı. Derler ki tarihçiler, Musab yüzünü gizliyordu. Utanmıştı. Harbin sonuna kadar Allah Resulü'nün yanında savaşamadığı için, harbin sonuna kadar yetemediği için utanıyordu. Verdiği sözünde duramadığı için yüzünü saklıyordu sanki. Allah Resulü durdu orada. Musab dedi. Belli ki duyuyordu Musab. Sonra yeniden Musab dedi. Seni Mekke'de gördüğüm gün saçı en güzel olan sendin. Ne güzel bir delikanlıydın. Ne güzel elbiseler giyerdin. Herkes seni tanırdı. Herkes seni bilirdi. Seni tanımayan yoktu Musab. Ne kadar güzel bir delikanlıydın. Şimdi bak, saçın kana bulanmış. Garip elbiseler içindesin. Sonra şöyle dedi. Mübarek bakışlarını semaya kaldırdı. Sevgililer sevgilisi. Dedi ki Allah'ım ben bunlardan razıyım. Allah'ım ben bunları seviyorum dedi. Sen de onları sev. Rahmetini al onları dedi. Ayet-i kerimeler, inen ayetler, içlerinde ölümü tadanlar var. Bir kısmı da nöbetleri gelsin diye bekliyorlar. Onlar hiç döneklik etmediler. Bu ayet onlar üzerine iniyordu. Musab'ı gömecekler, kefenleyeceklerdi. Allah'ın Resulü dediler ki, hırkasıyla onu kefenleyin. Hırkasını attılar, başına attıklarında ayakları açık kalıyordu. Ayaklarını örttüklerinde başı açık kalıyordu. Allah Resulü dedi ki onun başını örtün, ayaklarının üstüne ot koyun. Musab'ı böyle gömdüler. Bugün yeri bellidir Uhud'da. Siyah taşlarla çevrili yerde üç şehit vardır. Hazreti Hamza, Abdullah bin Caş, Musab bin Umeyr. Ve yıllar sonra bugün her birimizin yaşaması gerektiği soruyu Abdurrahman bin Avf soracaktır. Zengin sahabi İbni Avf bir oruç vakti, bir iftar vakti önüne gelen yemeğe şöyle bakıyordu. Birkaç çeşit yemek. Tam iftar edeceği anda İbni Avf diyordu ki şu yemeği kaldırın buradan. İştahım yok. Bir su yeter bana. Sonra ağlıyordu İbni Avf. Saidu Sa'du Talha, Zübeyir Abdurrahman derken cennetle müjdelenmiş 10 sahabiden birisi. Yemeği kaldırın diyordu. Yemiyordu. Ne oldu diyorlardı. Musab aklıma geldi. Musab'ı hatırladığımda hele dünya nimetlerine bak. Giydiklerimize bak. Yediklerimize bak. Musab'ı hatırladığımda yiyecek halim kalmadı. Kaldırın sofrayı diyordu. Şu su bile yeter. Çok bile. Uhud'da şehit düştü de onu örtecek bez bulamamıştık. Hırkasıyla örtülmüştü de ayakları açık kaldı. Sonra dünya nimetleri önümüze geliverdi. Ağlıyordu sahabi. Selam olsun Abdurrahman'a. Selam olsun Musab'a. Ve salat ve selam olsun en büyük efendiye. Allah'ın selamı üzerinize olsun.